Herkese merhabalar. Bu videoyu önce koyarız diyelim emin değilim ama yine doçent doktor Kaan Yılancıoğlu hocamızla birlikteyiz. Ve bu sefer Covid'i konuşacağız. Covid'deki gelişmelerden bir bahsedeceğiz. Ben direkt hocam öncelikle zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum ve hızlıca konuya giriyorum. Bir, hocam bu varyantları var Covid'in. Şimdi bu aşılar bu varyantlarda ne kadar etkili ve bununla bağlantılı olarak da ne kadar sürede yani bu aşılarda biz bu olayı çözebilecek miyiz? Yoksa hep böyle maskeler devam mı?
Şimdi soru oldukça aslında karışık bir soru öncelikle. Çünkü her yeni gün, her yeni ay, yeni neredeyse bir varyantla karşılaşıyoruz. Şu ana kadar ortaya çıkan en önemli varyantlar İngiliz varyantı, Brezilya varyantı, Güney Afrika varyantı, bir de Hindistan varyantı var. Bunlar önemli varyantlar. Tabii şu anda bu varyantların hepsinin kendine özgü de özellikleri var. Belli mutasyonları taşıyorlar. Ve özellikle de bunun spike denilen bir proteini var, bir bölgesi var virüsün. O bölgeye özel üretiliyor aşılar. Ve o bölge değiştiği zaman bu aşıların etkinliklerinin azalabileceği düşünülüyor. Ki öyle de oluyor zaten. Çünkü antikorlar, vücudun bağışıklık sistemi o bölgeyi tanıyor. O bölgede değiştiği zaman değişik olan bölgeyi tanıması tabii daha zor oluyor.
Evet, bir temel bilimci olarak yine hiç anlamayacağımız bir şeyler söyledin hocam ya. Yani ne olacak şimdi? Özür dilerim ama ciddiydik ama yani ne olacak bir anlamadım ben.
Gerçekten
açısın. Spike dedim bir şey dedim yani.
Doğru.
Ne yani oluyor yani?
Şöyle o zaman çok daha basit söyleyeyim. Bu varyantlar yüzünden bağışıklık sistemimiz yani savunma sistemimiz bu varyantları tanımayabiliyor.
Tamam. O zaman aşı etkisiz hale mi gelebiliyor?
Aşı o zaman etkisiz hale gelebiliyor.
Peki şu anda ne kadar etkisiz hale geldiğine dair elimizde bir veri var mı?
Şimdi şöyle 3'te 1 oranıyla 3'te 2 oranı gibi bir oranda etkisiz hale geldiği belli çalışmalarda gösteriliyor.
Ama bayağı yüksek etkisiz.
Bayağı yüksek.
Yani atıyorum yani, biz %90 şeyle çalışıyorsak güvenlikle %90 tedavi edecek. Evet. Bu yüzde eğer 3'te 2 ise %30'a mı düşüyor?
İşte 3'te 2 olsa %30'lara düşüyor. Ama 3'te 1'e düşerse ki şu an 3'te 1
60'a düşüyor.
Gibi %60, %70'ler diyelim. Yani çok da %60'larda değil ama şu anda gösterilen %70, %70 küsürler.
Evet, evet.
60'lar gösteren çalışmalar da var. Yani bu biraz sıkıntılı bir durum tabii. O yüzden ne kadar hızlı aşılama olursa o kadar varyantların çıkma olasılığı da düşecek.
Tamam. Hızlı aşılarsak varyant evet. Hızlı ama hızlı evet. Aşılayamıyoruz belli ki dünyada.
Hızlı aşılayamıyoruz. Aşılayamadığımız için bu sefer mesela o bahsettiğim bölgeler vardı ya işte belli bir proteini tanıyor demiştim. Belli virüsün bir parçası. Yani evet. Sen bir virüs olsan, ki bir sosyal bilimciye yakışan bir şey oluyor bu, tanım oluyor. Normal mesela diyelim senin kolun,
evet.
O bahsettiğim spike. Yani senin kolunu tanıyor benim bağışıklık sistemimin elemanı da. Geliyor tamam. Bakıyor aa bu kol bundaysa.
Kol değiştiyse anlamıyor.
Ha, kol değiştiyse
bunu. Ya bunu şöyle anlasana bir saniye. Spike bu ya yemin ediyorum evet. Vallahi bir başka dünyadasınız hocam ya. Allah şunu düzgün.
Gerçekten doğru.
Evet kolum ha bu evet. Koldan tanımak için yapıyor.
Aynen koldan.
Kol değişirse pat diyor.
Kol değişirse işte en önemli bölge de kol. Çünkü bu kolumla tutuyorsun beni.
Anladım anladım.
Tamam.
Ya peki şu anda şimdi benim kolum değişti. Ama bizim bir tedavi yöntemimiz vardı. Hızlıca bunu entegre olan yeni bir aşı üretebiliyor muyuz?
Evet,
yoksa
2-3 ay içinde tekrar o aşı yenilenebilir.
Anladım.
Sıkıntı yok orada ama şu var. Şimdi bütün üretim tesisleri, üretim bantları ona göre dizayn edildiği için bütün optimizasyonlar eskisine göre dizayn edildiği için şimdi hızlıca yenisini yaptığın gerek. Anda o bantları üretim optimizasyonlarını tekrar sıfırdan yapmak zorunda kalacaklar. O da işte 3-5 ay 6 ay kadar
bu her gecikme de. Peki bu virüs hızlı varyant olan bir virüs mü? O zaman çünkü her 5 ay çok büyük bir gecikme mi getirecek beraberinde? 2-3
ayda, 2-3 ayda bir böyle bir varyant çıkıyor gibi düşünülebilir. Ama bu da ama 2-3 ayda bir çok önemli bir varyant çıkacak anlamına gelmiyor.
Anladım.
Yani 2-3 ayda bir çeşitli önemli derecelerine sahip. Ama bir anda 2-3 ay sonra tamamen değişmiş bir şey de çıkabilir karşımıza.
Peki bir sorum daha var. Varyant değişti, kol değişti. Bir kol buydu, bir varyant bu var. Bir kol şöyle duruyor falan fişme. Tamam. Her ikisini kapsayan bir aşı mı yaratıyorsunuz siz ortaya koyuluyor? Yoksa her biri için ayrı bir aşı mı var?
Şöyle, normal mesela işte mRNA aşısı gibi işte bu popüler olan adenovirüs aşısı gibi, Sputnik gibi. Bu aşılar işte o dediğim bir kol özellikle var.
Evet.
Yani böyle
genel yayınlar.
Yok. Ama inaktif aşılar böyle canlı aşılar veyahut da
Çin'inki galiba.
Çin aşısı mesela onlara katılabiliyor.
Biz de bir şeyler biliyoruz.
Eski tabii. onlara onlara özgü katılabiliyor yani. Sen onların içine katabilirsin ama daha genellikle daha şu anda ötekileri de katılabilir. Yanlış anlama. Hı-hı. Katılamaz yani.
Daha mı zor çeşitli şeylere.
Daha zor proses değil ama yine deneme yapılması gerekiyor. Hı-hı. Yani bir tanesi saf, tek bir şey içeriyor, madde içeriği içinde. Ötekisi birkaç tane içereceği için tekrar denemelerin olması gerekiyor. Yeniden böyle laboratuvar süreçleri, çalışmalar. O yüzden işi biraz daha şey yapıyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bir tanesini seçiyorlar. Hı-hı. En fazla görünen bir suşu.
Evet, evet.
Varyantı. O varyanta göre bir aşı yapıyorlar. En tehlikeli olanı seçiyorlar. Anladım. Ona göre bir aşı yapıyorlar. Ama çeşitlendirip birkaç varyantı bir arada yapan aşılar da mutlaka daha sonrasında gelecektir. Eğer bu varyantlar istemediğimiz gibi olursa.
Tamam. Güzel hocam. Anlatılabilir hale getirdik seni. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda.
O yüzden sen varsın.
Teşekkür ederim. Peki hocam, bu gidişat peki senin öngörün? Şimdi alanda çalışan birisi. Ne kadar sürede bizi hani kurtarabiliriz biz yani? Şu anda gidişat hani anladığım kadarıyla hani fena değil. Bazı ülkeler komple çıkarttı. Peki bizim Türkiye açısından nedir sence durum?
Şimdi mesela bu konuda İsrail Haziran itibariyle artık maskeyi neredeyse bütün önlemleri kaldırmaya hazırladı. Hmm,
evet.
Şimdi bu önemli bir gelişme çünkü daha öncesinde biz ne diyorduk? Aşı olsa da maske takılacak, mesafe falan gibi şey diyorduk ya. O tabii çok korkunç bir senaryoydu. Yani düşünsene aşılanmışsın hala maske takıyorsun, mesafe takıyorsun. Yani neden yani o zaman aşı oluyorum diyordu insanlar haklı olarak. Ama şimdi değişiyor artık. Bu CDC de yayınladı bunu. Hı hı. Aşı olanlar hem içeride hem dışarıda maskesiz, mesafesiz dedi ki bunlar artık şey yapabilir. CDC de Amerika'da da bunu değiştirdi. İsrail aynı şekilde Haziran'dan itibaren aşı olanları kaldırıyor. Hı hı. Yani toplumun belirli bir kısmından sonrası yani %50'yi geçti ya %60'lara geldi ya artık kısıtlamalar ortadan kalkıyor. Ve tabii aşının cinsi de önemli. Biliyorsun Sinovac ve bizde ne var? Şimdi BioNTech. mRNA gelecek, BioNTech. Bir de Sputnik geleceği söyleniyor. O da adenoviral. Yani üçü de farklı cins aşılar. Şimdi Amerika ve İsrail'in kullandığı mRNA aşıları. Yani mRNA aşıları bir de çok kuvvetli oldu. Onlar. Çok kuvvetli aşılar.
Bu eksi bilmem kaç derecede bekletilen
evet,
falan
aşı şimdi artık bir aya kadar şeyde de buzdolabı sıcaklığında da bekletilebiliyor.
Ha, yenisini mi üretti?
Evet. Ama. Yok, yenisini üretmediler ama yeni yapılan çalışmalar aşının hala çalıştığını gösterdi. Hmm. O da bir avantaj şu anda.
Çok büyük avantaj.
Tabii, aynen. Şu anda eğer bu BioNTech gibi mRNA aşıları gelir de toplumda o yaygınlaşır. Çünkü onlar çok kuvvetli, bulaşmayı da engelliyor. Yani Sinovac'tan daha kuvvetli oluyor bulaşmayı engellemesi.
O zaman seçim hakkı varsa BioNTech seçin diyoruz burada.
Yani seçin demiyoruz.
Niye? Niye diyemiyorsun?
Şöyle, yatırım tavsiyesi
değil.
Biliyorsun yani yatırım tavsiyesi YTD mutlaka. Çünkü şöyle insanların şunu da anlaması lazım. Yani soru sorarken özellikle sosyal mecralarda uzmanlara çok fazla soru geliyor. Bana da çok soru geliyor. Yani ben her ne kadar hekim olmasam da. Hekim zannedenler olabiliyor. Ama bilim insanı da olsam bana soranlar da oluyor, bilenler de oluyor.
Ama yanlış yoksa da bu aşılar hekimler değil, daha çok şey arasında yani, çalışanlar yapıyorlar değil mi?
Şöyle aşıları...
Biyologlar yapıyorlar yanlış
yoksa. Evet, aşıları üretenler tabii ki hem hekimler, hem biyologlar, moleküler biyologlar, virologlar, mikrobiyologlar. Yani tabii ki bu çok şey bir iş, multidisipliner, evet, interdisipliner bir iş. Yani tek başına kimse bir iş yapamaz. Biz de tabii ki bu işin bir tarafındayız. Özellikle mRNA aşıları. Bizim alanımızın aşıları. Biyoteknolojik alan yani moleküler biyolojinin alanı. Tamamen bizim alanımız.
Peki şeye gelirsek hocam, ben seni uzaklaştım ama niye şimdi en koruyucu o gözüküyor?
Şimdi şöyle, şunu söylemek gerekiyor. Her insanın kendi kararı. Biz normalde mesela anlatıyoruz ya. Ben mesela bilimsel gerçekleri ortaya koyuyorum. Diyorum ki daha fazla koruyor. Daha fazla koruduğu görülüyor. Bilimsel çalışmalar ortaya koyuyorum. Şimdi yatırım tavsiyesi diye bir adama işte sağlık tavsiyesi verdiğin zaman onun kendi bireysel genetik özelliklerini bilmiyorsun. Yani adamın altında yatan hastalıkları olabilir, alerjisi olabilir, başka bir takım şeyleri olabilir ve sen ona şunu ol dediğin zaman ki bunu ben görüyorum sosyal medyada ve çok yanlış buluyorum. İnsanlar bunu yapıyorlar. Özellikle hekimlerde görüyorum bunu. Biz zaten yapamayız yani. Ben gelip de şu ilacı kullan diyemem. Ben hekim değilim çünkü. Böyle bir şey olamaz. Bu ne etik ne doğru.
Ben derim, ben pazarlamacıyım.
Sen pazarlamacısın. Her şeyi söyleyebilirsin. Ama ben bunu söylersem etik olmaz. Dolayısıyla şunu olun, bunu olun. Yani şunu olun, bunu olun demek bizim için yanlış. Çünkü kişide ne gibi reaksiyon oluşturacağını asla bilemez. Çünkü hiçbir şeyin, hiçbir kullanılan tıbbi yöntemin, hiçbir metodun %100 yani böyle bir güvenliği yoktur. Anladım. Her zaman %0.01 bile olsa o risk kişiye aittir. Onu da kendi seçmelidir. Kimse şunu kullan, bunu kullan diyemez, dememeli. Diyenler de varsa onları kimse dinlemesin.
Anladım. Hocam, zaman ayırdığı için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Her ne kadar karmaşık, saçma sapan anlatmaya girişken yapsam da sonlara doğru biraz toparladık sanki.
Ben seni alacağım yanıma da öyle şey ya, konuşurken.
Ya vallahi billahi hocam. Hocamızın bir YouTube kanalı da var. Aşağı linki hocam, oraya da bakabilirsiniz. Orada da ya böyle Spike diyor. Bir şey gelin 10-10 diyor. Hocam anlamıyoruz ya bak. Herkes aynı eğitim tedrisasından geçmedi. Hepimiz biyolog olmak zorunda değiliz
doğru
ya.
Doğru hocam.
Normal insanların anlayacak şekilde anlatırsanız. Dünyada anlar, yenilgisi var mı yok, bunu da anlarız. Yani çıkıyoruz televizyonlara, sen de çıkıyorsun. Abidik kubidik konuşuyoruz, ona da bir şey demek istemiyorum da. Neyse ki hocam, yine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hakikaten anlaşılabilir bir halde anlattın, durumun ne olduğunu anlattın. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için de.
Ben teşekkür ederim.
Umut ediyorum ki en kısa zamanda hani bu işten kurtulmuş oluruz. Ve umut ediyorum ki bu tür sağlık konularında artık şu kapitalizm ve para işleri bulaşmaz.
Umarım.
Çok güzel bir örnek vardı. Saat'tı galiba adamın ismi. Çiçek aşı, çocuk felci aşısı
evet,
konuştu.
Evet, sağ.
Tamamıyla patentsiz ve bedava dağıtılmış bir aşıydı. Ve şu anda çocuk felci bu kadar hızlı şekilde sona erdirmesi çok büyük katkıları oldu.
Evet. Ama orada şunu da söylemek gerekiyor Behçetciğim. Çok, çok önemli çünkü. Şimdi genç arkadaşlarımız özellikle senin kanalını izliyorlar. Orada gençlerimizin şunu bilmesi de gerekiyor. Olay sadece patentle çözülmüyor.
Tabii.
Çünkü neden biliyor musun? Dünyada patent üretimin çok küçük bir kısmı. Yani siz ne kadar patenti bırakırsanız bırakın. Bugün biliyorsun Elon patentlerinin neredeyse hepsini halka açık yapıyor. Ama hadi bir SpaceX yap, roket yolla.
Bir altyapı da
Tesla yap. Yani üretim altyapısı, lojistik altyapısı ve tedarik altyapısı. Bunların hepsi çok önemli. Yani sen patenti boş bir yere bıraksan
bunu bir Afrika'daki ülke üretebilecek mi? Büyük ihtimal altyapı olmadığı için.
Çünkü o altyapıyı oraya da kurman, tedariği oraya da sağlaman, mahammaddi oraya da vermen, yetişmiş en önemli insan gücünü oraya da kazandırman lazım. Ki bu maalesef
tabii
hiçbirimizde yok.
Yok maalesef.
Ama sadece gelişmiş ülkelerde.
Tabii var. Buradaki bu hani temel eleştirinin şöyle bir tarafı da var. O da bir gerçek. Hani herkesi patenti bedava vermeye zorlasak yarın bir gün bunu yapacak birçok insan da bulamamaya başlayacağız belki.
Evet, doğru.
Çünkü para öyle ya da böyle bu tür sistemler yürümesinin en önemli şeyi.
Bilim zaten o şekilde yürüyor.
Evet. Ahlaki kısmı tartışılır, evet, insani evet, vicdani kısmı tartışılır ama kesinlikle dünyanın gerçekleri doğru maalesef birazcık kesinlikle acımasız.
Daha adaletli belki dağılım sağlanması için
evet
kanunlar ve şeyler
mutlaka gerekiyor.
Asıl önemli olan kısmı da bu zaten. İşte bahsettiğimiz aşıların dünyaya acilen ulaştırılması. Yani mesela sağlık örgütlerinin daha kuvvetli yapılara erişmesi lazım. Yani ülkelere yaptırım yapabilmeli yani. Demeli ki kardeşim sen ürettiğinin şu kadarını şuraya
vereceksin. Madem dünyanın zenginliği sende o zaman bir kısmında da. Çok teşekkür ettim hocam tekrardan.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.